Kahverengi, Hande Altaylı, 22. ayrım. Dinlene dinlene iner çıkarım. Saçmalama, bana gidiyoruz. İyileşinceye kadar bende kalırsın. Sabahları ben götürürüm seni okula. Deniz cevap bile beklemeden arabayı çalıştırınca Narin dur diye bağırdı. Vallahi bırakmam seni burada. Tek başımayım zaten koca evde. Benim evim burası ve burada kalmak istiyorum. Tamam çıkalım o zaman, merdivende ne hale geldiğini görünce vazgeçersin belki. Gerek yok. Yok yok, yardım ederim sana. Arabadan indiler ve rutubet kokulu apartmana girdiler. Narin iki koltuk değneğiyle merdivenlerden çıkamadığı için bir kolunu Deniz'in omuzuna attı ve ağırlığını ona verdi. Deniz de gördün işte anlamında bir şeyler mırıldanıp durdu. Her katta soluklana soluklana dördüncü kata vardıklarında İkisinin de yorgunluktan iflahı kesilmişti. Deniz Narin'in uzattığı anahtarı alıp kapıyı açtı ve apartmanın genel görünümünden bile daha kötü durumdaki daireyi görünce irkildi. Nasıl ev be burası? Böyle işte diye omuz silkti Narin. O kadar yorulmuştu ki alınacak gücü bile yoktu. Senin odan neresi? Narin tam sokak kapısının karşısına denk gelen odayı işaret etti. Deniz'in sadece yere atılmış bir yatak ve katlanıp yanına koyulmuş kıyafetleri görünce ne tepki vereceğini düşündü. Tamam sağ ol, sen in artık dedi Deniz'e. Bırak da biraz dinleneyim. Odanın kapısını açarken en son beklediği şey yatağında uyuyan üç kişi bulmaktı. Narin'in çığlığına üçü birden yataktan fırladılar ve çıplak oldukları ortaya çıktı. Ortadaki kadını tanıyordu, evin asıl kiracısı olan tezgahtar kadındı. Adamların kim olduğu konusunda hiçbir fikri yoktu. Tezgahtar kadın memelerini kapatmak yerine sarıya boyalı uzun saçlarını düzeltmeye çalışırken ''Ne işin var be burada? Yoksun kaç gündür ortalıkta. Şimdi mi çıkıp geldin?'' diye bağırdı. Deniz gelip kapıyı kapatmasa Narin kapının ağzında öyle put gibi dikilmeyi sürdürecekti. Çarpan kapının gürültüsüyle kendine geldi ve ''Orası benim odam. Ne işiniz var orada?'' diye seslendi içeriye. Kalbi göğüs kafesini terk edip kulaklarında attığı için arkasında Deniz'in oha gruba çattık diye söylendiğini duymuyordu. Ne bileyim geleceğini diyen cırlak sesi geldi tezgahtar kadının. Yürü kızım gidelim buradan dedi Deniz. Manyak bunlar keserler vallahi bizi. Narin ikna olmuşa benziyordu. Tam kapıdan yana döndüklerinde durakladı ve eşyalarımı almadan gitmem dedi. Ya boş ver şimdi eşyalarını. Neyim varsa hepsi o odada. Kitaplarım her şeyim orada. Deniz derin bir nefes aldı ve çıkın oradan kızın eşyalarını alacağız diye bağırdı. Dur be çatlama orospu dedi tezgahtar kadın. Bana bak içeriye gelirsem seni anandan doğduğuna pişman ederim diye karşılık verdi Deniz. Yüzünde Ahmet'i dövdüğündeki ifadenin aynısı belirmişti. Narin onun tekrar çığırından çıkmak üzere olduğunu hissetti ve yapmasana keserler bizi diyordun diye fısıldadı. Bir bok yapamazlar dedi Deniz dişlerinin arasından. Gözünü seveyim sakin ol. Eşyalarımı alıp gidelim. Tamam merak etme ben sakinim. Odanın kapısı tekrar açıldı ve üzerlerine pantolonlarından başka bir şey olmayan iki adamın ardından fosforlu yeşil kombinezonuyla tezgahtar kadın dışarıya çıktı. Kadın tam ağzını açacaktı ki Deniz'in boya sarısı lepiska saçlara yapışması bir oldu. Sen kime orospu dedim bakayım. Gel gel de şöyle yüzüme söyle. Bir göreyim bakalım nasıl söylüyorsun. Yarı çıplak iki adam araya girmese Deniz'in kadını yere serip üzerinde tepinmeye başlaması pek uzun sürmeyecekti. Adamlar o durumda ortalıkta fazla görünmek istemediklerinden olsa gerek olayın büyümesine izin vermediler ve bağırıp duran kadını zorla kendi odasına soktular. Narin'in tüm eşyası topu topu dört torbaydı. Yaslıhan'dan ilk tüyen Recep İki çantalarını da alıp gittiğinden Narin'e seçme şansı kalmamıştı. Kitapları, elbiseleri, ayakkabıları, çamaşırları, iki kalıp sabunu, diş fırçasıyla macunu o dört torbaya doldurup çıktılar. Sakinim demiştin dedi Narin arabaya binerken. Sakindim ama kadını karşımda görünce cinlerim tepeme çıkıverdi. Ben de evsiz kalıverdim. O manyak kadınla aynı evde kalmaya devam etmeyecektin herhalde. Kızım anlamadın mı? Genel ev gibi bir yer orası. Narin Deniz'e baktı. Sanki 10 dakika önce kavga eden kendisi değilmiş gibi neşe içinde konuşup duruyordu. Buluruz sana ev merak etme. Zaten iyileşene kadar bende kalırsın, sonrasına da bakarız. Kırmızı Mazda hızlı hareket ederken Narin aklından "Tabii canım, bakarız çaresine" diye geçirdi ve tırnaklarını yemeye başladı. Nasıl bakacaksak? 21. Eve vardıklarında saat henüz 6'ydı ama hava kararmıştı. Belki çok erken kalktığından, belki de çok şey yaşadığından Narin'e gece yarısı gibi geliyordu. Gün boyunca ırmaktan gelen telefonlar ve Fırat'ın kızla hiçbir şey yokmuş gibi şen şakrak konuşması sinirlerini alt üst etmişti. Hiç utanması yok muydu bu adamın? Görünüşe göre yoktu. Salondaki kanepeden kaçarken holdeki kanepeden de olmuştu. Küçüklüğünden beri böyle arızaları vardı. Sevdiği bir restoranda sevmediği birini görmek o restorana olan ilgisini kaybetmesine yol açardı. Beğendiği bir şarkıcıyı, deli olduğu bir filmi aynı sebeple terk edebilirdi. 7-8 sene önceki bir sevgilisinin oturduğu sokaktan hala geçmemesi de bu takıntılara örnek sayılabilirdi. Adamın yüzünü unutmuştu, sokağı unutmamıştı. Bordo kanepede yıllar önce yaşananlar yüzünden salona girmek istememesi gibi. Sarı kanepede bu sabah olanlar da holü yasak bölge haline getirmişti. Kendisini bu saatte odaya kapatmak tuhaf kaçacağından zaman kazanmak için banyoya girmeyi seçti. Üzerindekileri çıkarıp yere fırlattı ve suyun altına girip uzunca bir süre çıkmadı. Eski moda pirinç musluğu kapattığında parmak uçları büzüşmüştü. Acele etmeden giyindi ve hiç ihtiyacı olmadığı halde kısa saçlarını uzun uzun kuruttu. Kapıdan çıkarken kararını vermişti, salonda oturacaktı. En azından oradaki anıları o sabaha değil, eski çağlara aitti. Hole girdiğinde Fırat ona şöyle bir bakıp, "Yaslıhan hamamına çevirdim vallahi burayı" dedi gülerek. Narin utanmıştı ama bunu gizlemeyi başardı. "Ne yani, duş yapmaktı mı suç?" "Hayır değil ama, dur bakayım yoksa aman ne temiz kız diyeyim diye mi uğraşıyorsun" dedi Fırat ve gülmeye başladı. "Eğer öyleyse bilmeni isterim ki beni ikna ettin. Hayatımda gördüğüm en temiz insansın. Sürekli yıkanıp duruyorsun." Narin bir süre sessizce ona baktı ve sonra sakin bir sesle tane tane konuşarak "Ben sedef hastasıyım ve bütün vücudum yaralarla kaplı. O yüzden günde iki kere duş yapıp her tarafımı ilaçlamam gerekiyor. Keşke beni bunu açıklamak zorunda bırakmasaydın" dedi. Bunları söylerken gözleri dolu dolu olmuştu. "Dalga geçiyorsun." "Yok, geçmiyorsun." Fırat ayağa kalkıp ona doğru yaklaştı. "Narin, çok üzgünüm. Ben sadece takılıyordum. Ne bileyim altından böyle bir şey çıkacağını. Seni güldürmeye çalışıyordum. Hay Allah kahretsin ya." "Özür dilemene gerek yok çünkü uydurdum" dedi Narin ve yüzüne hain bir gülümseme yayıldı. "Ama ağlayacak gibi oldun, gözlerin yaşardı. Ne yani, numara mıydı o?" "Evet" dedi Narin ve omuzlarını silkti. "Gözlerini kırpmadan uzun süre durursan yaşarmaya başlarlar ve herkes ağladığını düşünür. Üniversitede hocalara yalvarırken keşfetmiştim. Gerçi o zamanlar pek işe yaramamıştı ama neyse, kısmet bugüneymiş." "Sana inanamıyorum" diyerek güldü Fırat. "Bir de eğlenceli değilim diyordun." "Ben eğlenceli değilim. Senin eğlence anlayışın tuhaf. Şu içerideki kütüphaneyi karıştırabilir miyim biraz? Bir mahsuru yoksa." "Elbette karıştırabilirsin. Hatta birlikte karıştırabiliriz. Çünkü ben de unuttum orada neler olduğunu" dedi Fırat. Odaya girdiklerinde Narin yerde duvara dayalı olan gitarı işaret ederek "Sen mi çalıyorsun bunu?" diye sordu. "Yok canım, ben düdük bile çalamam" dedi Fırat. "Annem çok istemişti çalmamı, o yüzden alınmıştı ama elime bile sürmedim. Beni Akdeniz akşamlarını söylerken düşünsene." Narin güldü. Ceviz kaplama kitaplık odanın üç duvarını kaplıyordu. Odanın ortasında ise bomboş bir çalışma masası ve sandalye vardı. Masanın tam karşısındaki pencereli duvarın önüne iki kişilik koyu kahverengi bir kanepe konmuştu. Ve yerde bir zamanlar çok moda olan Çin halılarından vardı. Evin genel havasından tamamen kopuktu burası. "Babanın mıydı burası?" "Yok, genelde ben çalışırdım. Annem odamı kız odasına çevirdikten sonra arkadaşlarımı oraya sokmak istemediğim için burada otururduk genelde. Aslında kimsenin değildi, kitapların odasıydı. Annem böyle bir odaya sahip olmanın havalı bir şey olduğunu düşünüyordu herhalde." "Çok kitabınız varmış." "Yok yahu, ders kitaplarını bile buraya dizerdi annem. Yazılı her şeyi buraya koyardı. O yüzden kalabalık görünüyor. Ortaokul matematik kitabı bile bulabilirsin bunların arasında. Boşuna heveslenme yani, çok enteresan bir şeye rastlayacağını sanmıyorum. Narin bir süre ciltlenmiş magazin dergilerinin, üniversite hazırlık kitaplarının arasında dolandı. Pardayanlar serisine baktı. Ömer Seyfettin külliyatının ciltlerini inceledi. O raflar arasında dolanırken Fırat da kanepede aile albümlerine bakıyordu. Bak bu o sene çekildi dedi eski bir fotoğrafa Narin'e uzatırken. Fotoğrafta Fırat kızlı erkekli kalabalık bir grupla plajdaydı. Elinde bir kola şişesiyle ayakta duruyor ve gülümsüyordu. Narin fotoğrafı alırken hangi sene diye sordu. Sana aşık olduğum sene dedi Fırat. Narin yutkundu. Mehmet'in maçının olduğu senenin yazı işte. O maçta seni gördüğüm anda aşık olmuştum. Ankara'ya döndüğümde aklımda senden başka bir şey yoktu. Yalan söylüyorsun dedi Narin ve güldü. Doğru söylüyorum. Buna inanmamı bekleme sakın. Sen bana hiç aşık olmadın. Sadece libidosu alev almış genç bir erkektin. Hayır, çok gençtim ve sana deli gibi aşık olmuştum. Aslında o zaman bunun aşk olduğunu anlamamıştım. Sonraki yıllarda seni çok düşündüm. O kadar sık aklıma geldin ki. O zaman mı anladın bana aşık olduğunu diye sordu Narin dalga geçer bir tonda. Hayır dedi Fırat. Seni Deniz'in evinde gördüğüm gece anladım. Kırmızı elbisenle bana doğru yürürken. Narin donup kaldı, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Ağlamak üzere olduğunu hissetti. Bu sözlerin onu böyle mutlu etmesi, ayaklarını yerden kesmesi iyi değildi. Ama engel olamıyordu. Yine de konuyu değiştirmeyi akıl edebildi. Bir kızı hamile bıraktığını söylemişti annen. Olur öyle şeyler. Narin gözlerini devirdi. Sürekli kız peşinde koştuğunu, eve birilerini attığını da söylemişti. Hamilelik olayından sonra annem benim kendilerini bütün yastahına rezil edeceğim korkusuyla yaşamaya başladı. Zaten hastaydı ve kafasını konuya taktı. Bütün gün beni takip ediyordu. Çok çok kötü, felaket günlerdi. Arkadaşlarının kızlarıyla yatacağımdan korkuyordu. Aile ismimizi lekeleyeceğimden ve sonra da bir çingeneyle evleneceğimden. Sürekli yapmadığım şeylerle suçlanıyordum. Seninle basılmamdan sonra iyice sardı bu konuya. Hem de ne sarmak. Yaslıhan'a gelmemi bile istemiyordu. Düşünsene, korkuları yüzünden çocuğunu görmemeye razı olan bir anne. Neden gülüyorsun? Komik değil ki. Artık gülebiliyorum. Emin ol, eskiden bana da hiç komik gelmiyordu dedi Fırat. Ve ister inan ister inanma, o zaman gerçekten çok aşık olmuştum sana. Niye bunu her söylediğimde başka tarafa bakıyorsun? Bilmiyorum dedi Narin. Gözlerini elinde tuttuğu fotoğraftan ayıramıyordu. Bugünkünden daha zayıf, kısacık saçlı haline bakıyordu Fırat'ın. Lacivert montlu çocuk ona mayoyla gülümsüyordu. Çok uzaktan ve çok yakından. Elini uzatıp onun saçlarını okşadı, Fırat gözlerini yumdu. Bu kez ilk öpen Narin'di, sarılan ise Fırat oldu. Sıkı sıkı kucakladı onu. Sadece birkaç dakika sonra dere kanepenin üzerindeydiler. Birbirlerinin dudaklarında, kollarında, saçlarındaydılar. Aynı anda hem öpmek, hem bakmak, hem de duymak istiyorlardı. Biliyor musun dedi Fırat, galiba aşk birini unutmamak değil, onu her gördüğünde yeniden hatırlamak. Kaç yıl geçerse geçsin, her karşına çıktığında aynı şekilde hissetmek. Arada unutsan bile mi? Arada unutsan bile. Hayat doğrularla yanlışlar arasında bir sarkaç gibi sallanıp dururken insanlar da onunla birlikte bir o yana bir diğer yana savrulur. Deri kanepenin üzerinde birkaç saat boyunca Narin'in aklından yaptığı şeyin sonucuna dair tek bir düşünce bile geçmedi. Sanki başka bir zamandaydılar. Denizin ya da ırmağın henüz hayatlarında olmadığı çok ama çok eski günlerden birinde. Deniz Narin'e arabasıyla çarpmamış, dostlukları henüz kurulmamış ve Narin daha onunla bir hastane odasında günler geceler geçirmemişti. Bu sevişme geçmişe aitti ama nasıl olduysa tarihi o güne denk düşmüştü. Bir saat sonra sarmaş dolaş ve nefes nefese kanepenin üzerinde yatıyorlardı. Çalan telefonun sesi evin sessizliğinde çınlarken, "Bak istersen," diye fısıldadı Fırat, "arayan kimse vazgeçecek gibi değil." Narin onun Atıf'ı kastettiğini biliyordu ama anlamazdan geldi. Fırat'ın üzerinden kalktığı çırılçıplak bir halde hole çıktı ve sehpanın üzerinde ısrarla çalan telefonu eline aldı. Arayan Atıf değil Deniz'di ve geçmiş hızlı adımlarla bugüne yaklaştı. Dünden beri kaç kere aradım. Neden açmıyorsun? Deniz'in sesi öfkeli geliyordu. Ya kusura bakma, Ankara'daydım ben. Dün acil gelmem gerekti. Yoğundum biraz. Canım insan bir mesaj atar. Meşgulüm, sonra arayacağım falan der. Ben bir gün telefonumu açmayınca kapıma dayanmayı biliyorsunuz. Haklısın, tamam, ben bir eşeğim. Ne zaman döneceksin? Yarın döneceğim. O zaman yeni sevgilimi sana yarın anlatırım. Yeni sevgilin mi var? Evet, ama ben anlatmak için kıvranırken telefonlarına bakmadığın için yarına kadar beklemek zorundasın. Biraz da sen kıvran bakalım. O sırada Deniz'in sevgilisi Narin'in hiç umurunda değildi ama sırf ilgileniyor görünmek için ''Aa, merak ederim ama, anlat hadi'' diye ısrar etti. ''Vallahi anlatmayacağım'' dedi Deniz. ''Fırat'ın Irmak'a evlenme teklif ettiğinde anlatmayacağım. Çatla biraz. Yarın İstanbul'a döndüğünde detayları öğrenmek için peşinden koşmamı bekleyeceğim.'' Deniz telefonu kapattı ve Narin koca holün ortasında kala kaldı. Dünya genişledikçe genişledi, büyüdükçe büyüdü ve Narin küçük bir noktaya dönüşünceye dek ufaldı. Maçka'da kocaman bir apartmanın önünde duruncaya kadar hiç konuşmadılar ama bu arabada sessizlik olmasına yetmedi. Deniz hiç durmadan parmaklarıyla sürekli arabanın teybiyle oynuyor, kah radyo kanalını kah müziği değiştiriyordu. Narin gün boyunca yaşadıklarının yanı sıra bacağındaki giderek artan zonklamanın da tesiriyle iyice bitap düşmüştü. Tek istediği bir an önce nereye gideceklerse gitmek ve uzanmaktı. Apartmandan fırlayan bir görevli kapıları açtı ve torbalarını asansöre kadar taşıdı. Narin apartmanın içinde bir yol gibi serilmiş kırmızı halıyı görünce çok şaşırdı. Neden böyle bir şey yapmışlardı acaba? Halıya basıp basmamak konusunda bocaladı ve sonunda değneklerinin yardımıyla yan taraftaki çıplak mermer zemin üzerinde yürümeyi tercih etti. Kapıcı ile Deniz'in hiç tereddüt etmeden halıya bastıklarını görünce rahatladı. Demek ki buralarda adet böyleydi. Hayatında ilk kez asansöre binmek yüreğini ağzına getirmesine sebep oldu. Ama korkulacak bir şey olmadığını anlaması uzun sürmedi. Nasıl olduğunu bile anlayamadan 5. kata varmışlardı bile. Katta sadece bir tek kapı vardı ve Deniz onu sonuna kadar açtıktan sonra Narin içeriye girmesini bekledi. Evime hoş geldin diyerek sevinçle bağırdı. Narin bunun aslında hayatıma hoş geldin demek olduğunu o gün anlayamadı. Sonraki zamanlarda bu evin bir parçası haline geleceğinden, orada aydınlık ve karanlık nice günler geçireceğinden ve en önemlisi o güne kadar kimseyle kurmadığı kadar güçlü bir bağla bağlanacağı insanın yanında durduğundan habersiz. Hayranlıkla etrafına bakındı ve ömründe hiç böyle güzel bir yer görmediğini düşündü. Fırat'ların evinden bile daha güzel, saray gibi bir yer, hani neredeyse bir cennet. Deniz ona kalacağı odayı gösterdi ve yerleşmesine yardım etti. Yeni bir tür bulmuş, biyolog merakıyla yaklaşıyordu Narin'e. Sonu gelmez sorular soruyor, onunla ilgili her şeyi öğrenmek istiyor, anlattıklarını soluksuz dinliyordu. Yaslıhan'daki evlerinin planını bile çizmesini istemişti. Ardından sokağın krokisini derken tüm Yaslıhan'ı çizdirmişti Narin'e. Bu merakın eve güvenilir birini aldığından emin olmak için gösterilen bir çaba olmadığını anlamıştı Narin. Deniz temkinli biri değildi. Sadece bitmek bilmeyen bir öğrenme isteğiyle doluydu ve öğrenmek istedikleri kitaplarda yazanlar değildi. Onu heyecanlandıran insanlardı ama dünyada kaç insan yaşadığıyla ilgilenmiyordu. Deniz'in evine yerleşmekle Mars'a yerleşmek arasında fazla bir fark yoktu Narin için. Aynı oranda uzak ve yabancı bir alem. Akşamları uğrayan insanlar farklı yaşam formları kadar bilinmedik. Konuştukları konular ise ancak başka bir güneş sisteminde anlam bulabilecek kadar gerçek dışıydı onun gözünde. Ailelerinden, komşularından ya da paradan asla bahsetmiyorlardı. Bir şey alınacaksa yiyecek, içki ya da sigara biri çıkıp alıyor ve bunu konu bile etmiyordu. Geç saatlere kadar müzik dinleyip içiyorlar, yeterince geç olduğundan emin olduklarında ise üstlerini başlarını düzeltip eğlenmek için sokağa çıkıyorlardı. 22. ayrımın sonu sayfa 237, devam 23. ayrımda.